Ayrım 32, sürü, Frank Schätzing, sayfa 322. Sahanlık. Dalga denizi çevreleyen kıyı şeridine ulaştığında sahanlığa akıl almaz bir hasar vermişti. Kırılmanın yakınlarında olan petrol kuleleri ve platformları yamaçla birlikte gözden kaybolmuşlardı. Tek başına bu durum bile binlerce kişinin yaşamına mal olmuştu. Ama yine de daha gelecek olayların yanında çerez kalırdı. Su ileri atılıp dik bir duvar oluşturacak şekilde yükselirken suyun derinliği azalmıştı. Darbenin gücü altında platformların payandaları kibrit çöpü gibi kırılmışlardı. 15 dakikadan kısa süre içinde 80'den fazlası suya gömülmüştü. Kuzey denizindeki platformlar 45 metre yükseklikteki dalgalara dayanabilir şekilde inşa edilmişti ve bu da istatistiksel olarak 100 yılda bir olurdu. Dolayısıyla sorun sadece dalganın yüksekliği değildi, diğer faktörlerin birleşimiydi. Sıradan dalgalar bile metrekare başına 20 tona kadar basınç yaratabilirlerdi ve bu da limanlardaki dalga kıranlardan parçalar koparmalarına ve onları kasabanın ortasına savurmalarına veya yelkenlileri havaya uçurmalarına ve bir şilebi ikiye bölmelerine yeterdi. Bu sadece rüzgar kaynaklı bir dalganın etkisiydi. Bir tsunami'nin gücü ise bambaşka bir meseleydi. Bir tsunami'nin şiddetinin yanında en vahşi yüzey dalgası bile uysal bir kuzu gibi kalırdı. Toprak kayması ile tetiklenen tsunami sahanlığın yarısına ulaştığında 20 metre yüksekliğindeydi. Bu da platformların güvertelerinin altından geçip gidecek kadar alçaktı. Ama platformların temellerine vurduğu kuvvet ise çok daha ölümcüldü. Petrol platformlarının da tıpkı gemiler veya denizde uzun süre kalması planlanan diğer yapılar gibi yıllar birimiyle ölçülen belli başlı gerilimlere dayanmaları beklenirdi. Eğer tanımlanan kriter 40 metrelik dalgaysa, mühendisler platformu bu ölçekteki dalgadan kurtulabilecek şekilde tasarlarlardı. Böyle bir dalga sadece 100 yılda bir beklendiğinden platformun çok da güven uyandırmayan bir mantık sonucu 100 yıllık bir dayanıklılığı olduğu varsayılırdı. Bu da istatistiksel olarak bir 100 yıl boyunca sürecek dalgaların darbelerine karşı koyabileceği anlamına gelirdi. Tabii hiç kimse 100 yıl boyunca 40 metrelik dalgalarla boğuşmasını beklemiyordu. Asıl sorun canavar dalgalar değildi. Hasar sıradan dalga ve akıntıların sebep olduğu günlük zorlama ve aşınmadan kaynaklanıyordu. Platformların ve diğer teknik yapıların çok geçmeden bir yumuşak karınları olmuştu. Ancak bu sefer yerini kimse bilmiyordu. Eğer ilk 10 yıllık süreçte platformun zayıf bir noktası 50 yıllık baskı gördüyse sıradan bir dalga bile bir anda bir tehlikeye dönüşüyordu. Hesap kitap bu ikilemi çözemiyordu. Deniz mühendisliğinde kullanılan istatistikler ve ortalama değerler ideal senaryolardan yola çıkıyordu. Gerçekte ne olduğundan değil. Ortalamalar bürokratlar ve mühendisler için bir anlam ifade edebilirdi. Ama denizin istatistikle işi olmazdı. O öngörülemez koşulların ve aşırılıkların abidesiydi. Belli başlı bir su kütlesinin ortalama 10 metre yüksekliği olabilirdi ama istatistiksel olarak var olmayan 30 metrelik bir canavar vurduğunda ortalamalar pek teselli olmazdı. Ölürdünüz. Tsunami çelik kulelerden oluşan manzaraya vurduğunda onların maksimum basınç sınırlarını aştı. Payandalar kırıldı, kaynaklanmış bağlantı noktaları patlayarak açıldı ve güverteler çöktü. Çelik yapıların standart olduğu Britanya tarafında tüm platformlar ya parçalarına ayrıldı ya da ölümcül hasar aldı. Yıllar önce Norveç güçlendirilmiş beton temellere geçmişti. Bu bir tsunami'ye karşı için dayanıklıydı ama sonucu ötekinden daha az belalı değildi. Dalgalar insanları taşıyan asansörlere gemileri savurmuştu. Teorik olarak çoğu gemi 20 metreden daha yüksek yüzey dalgalarıyla başa çıkabilecek donanıma sahip değildi. Gemi gövdelerinin sağlamlığı en fazla 16,5 metrelik dalga yüksekliğine göre tasarlanmıştı. Ama gerçekte işler başka türlü yürüyordu. 1990'ların ortasında İskoçya'nın kuzeyinde canavar dalgalar 300 bin tonluk tanker Mimosa'nın gövdesinde ev büyüklüğünde bir delik açmışlardı. Ama gemi paçasını kurtarmıştı. 2001'de 35 metrelik dev bir dalga Güney Afrika kıyılarında yolcu gemisi MS Bremen'i neredeyse batırmıştı. Aynı yıl Falklands yakınlarında 90 metre uzunluğundaki Endeavour, oşinograflar tarafından üç kız kardeş olarak bilinen bir fenomene, birbirini çok kısa aralıklarla takip eden her biri 30 metre yüksekliğindeki 3 dalgaya kurban olmuştu. Endeavour ağır hasar almış ama limana varmayı başarmıştı. Ancak gemilerin bu tip durumlarla karşılaştığı çoğu vakada o gemilerden bir daha haber alınamamıştı. Her canavar dalganın önünde okyanustaki delik diye adlandırılan ve geminin kıç ya da pruvadan içine düşeceği bir çukur, suda iyice derin bir oyuk olurdu. Eğer dalgalar birbirinden yeteri kadar uzaksa, geminin yükselmesi ve dalganın tepesine tırmanabilmesi için yeterli zaman olurdu. Dalga boyu kısa olduğunda işler başka bir hal alırdı. Gemi iki dalga arasındaki çukura düşer ve birincisinin hemen ardından gelen ikinci dalganın dik cephesiyle karşılaşırdı. Gemi yutulur ve suya gömülürdü. Çukurdan çıkmaya ve dalganın tepesine tırmanmaya başlasa bile hala dalganın çok yüksek veya dik olma tehlikesi vardı. Çoğu zaman her iki ihtimal de gerçekleşirdi. Son derece yüksek ve son derece dik. Bu da imkansızı denemek anlamındaydı. Dimdik bir duvara aşmak. Özellikle dalganın yüksekliği kendi boylarından fazla olan daha küçük gemiler dalgaya kurban olurlardı. Ama okyanus aşan devler bile her zaman çıkışı tamamlayıp dalganın tepesine varamayabilirdi. Dalga onları ters çevirip baş aşağı suya çarpardı. Canavar dalgalar akıntı ve rüzgarın ortak etkileşimiyle oluşur, en fazla saatte 50 kilometre hıza erişebilirdi. Bu zarar vermesine yeterdi ama sahanlığı kasıp kavuran 20 metre yüksekliğindeki tsunami ile karşılaştırıldığında bir canavar dalga aksak ördek sayılırdı. Kuzey Denizi'nde olma bahtsızlığındaki çoğu romorkör, tanker ve şilep o anda oyuncak gibi oradan oraya savruluyordu. Bazıları battı, diğerleri platformların beton temellerine savruldu veya yanaşıp demirledikleri yükleme platformuna çarpıp ezildiler. Güçlendirilmiş beton bile çarpışmanın şiddetine dayanamazdı. Dev yapılar çökmeye başladı. Ayakta kalmayı başaranlardan pek çoğu da kısa sürede diğerlerine katıldı. Ağzına kadar petrolle dolu bazı tankerler çarpıştılar ve infilak ederek platformları ateş bulutlarına boğdular. Sondaj kuleleri zincirleme reaksiyonlarla havaya uçtular. Yanan enkaz yüzlerce kilometre boyunca etrafa yayıldı. Tsunami platformları deniz yatağındaki temellerinden söktü ve suya gömdü. Sahanlıktaki yıkım deniz altındaki kaymanın olduğu bölgeden başlayan dalganın ortaya çıkmasından sadece birkaç dakika sonra kıyıya doğru ilerlerken yolunun üzerinde gerçekleşmişti. Olayların sadece biri bile açık deniz ve gemicilik endüstrilerinin en kötü kabuslarının vuku bulmasıydı. Ama o akşam üzeri Kuzey Denizi'nde yaşanan şey sadece bir kabustan ibaret değildi. Gerçek bir kıyametti. Sahil. Dış sahanlığın çökmesinden 8 dakika sonra tsunami Faroe Adaları'nın sarp kayalıklarına vurdu. 4 dakika sonra Shetland adalarına ulaştı ve ondan 2 dakika sonra da İskoç ana karasına ve Norveç'in güneybatı sahillerine çarptı. Hiçbir güç Norveç'i tamamen su altında bırakamazdı. Belki bir tek denize düşmesi halinde tüm insanlığı dünyadan silebilecek bir kuyruklu yıldız dışında. Norveç karası birbiri ardına gelen dağlardan oluşuyor ve en büyük dalgaların bile aşması güç yüksek uçurumlarla korunuyordu. Ama Norveç su üzerinde yaşıyor, sudan geçiniyordu ve büyük şehirlerinin hemen hemen tümü yükselen dağların eteklerinde, deniz seviyesindeydi. Onları açık denizden ayıran tek şey küçük düz takım adalardı ve bunların bazıları kendi başına birer şehirdi. Egersund, Haugesund ve Sandnes gibi limanlar dalganın merhametine kalmışlardı. Tıpkı daha kuzeydeki Alesund ve Kristiansund ve kıyı boyunca uzanan diğer daha küçük kasaba gibi. En kötüsü Stavanger'in başına geldi. Kıyıya ulaştığında tsunami'ye ne olacağını birçok değişken belirlerdi. Mercan resifleri, nehir ağızları, deniz altındaki sıra dağlar, kum yığınları, kıyıdan uzaktaki adalar ve hatta sahilin açısı bile. Sonuç olarak tsunami'nin etkisi büyür ya da küçülürdü. Norveç petrol endüstrisinin kalbi, önemli ticaret ve gemicilik merkezi, Norveç'in en eski, en sevimli ve en zengin kentlerinden Stavanger neredeyse savunmasız bir şekilde kıyıda duruyordu. Sadece düz adalardan oluşmuş bir sıra limanın kuzeyinde yer alıyor ve köprülerle anakaraya bağlanıyordu. Dalga şehre vurmadan dakikalar önce Norveç hükümeti Stavanger'deki yetkilileri uyarmış, onlar da radyo, televizyon ve internetten acil bir uyarı yayınlamışlardı. Ama harekete geçmek için hiç zaman kalmamıştı. Şehri tahliye etmek söz konusu değildi. Tarihin başından beri tsunamilerle mücadele eden halkların yaşadığı Pasifik devletlerinin aksine Avrupa, Akdeniz ve Atlantik'in bir uyarı sistemi yoktu. Hawaii'de Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi 20'den fazla Pasifik devletini temsil ediyordu. Ve buna Alaska'dan Japonya'ya pek çok kıyı ülkesi Şili ve Peru dahildi. Ama Norveç gibi ülkelerde insanlar tsunamilerle ilgili hiçbir şey bilmiyorlardı. Bu Stavanger'in son anlarının şaşkınlık ve dehşetle dolu olmasının sebeplerinden biriydi. Herhangi biri kaçacak zaman bulamadan dalga şehrin üzerine kapandı. Adalar arası köprülerin ayakları yıkıldığı sırada hala büyümekteydi. Kente ulaşmadan hemen önce yüksekliği 30 metreyi buldu. Buna rağmen hemen kırılmadı çünkü dalga boyu çok uzundu. Dikine liman bariyerlerine çarpıp iskeleleri ve depoları paramparça etti ve karanın içine doğru ilerledi. 17. yüzyılın sonu, 18. yüzyılın başından kalma ahşap evleriyle eski şehir yerle bir oldu. Su, kentin tarihi limanı Wagen'den şehrin merkezine püskürdü. Dalga Stavanger'in en eski binası Anglo-Norman Katedrali çarptığında duvarlar çöküp enkaz sürüklenmeden önce camlar patladı. Suyun yoluna çıkan her şey bir füzenin gücüyle savruluyordu. Ama şehri mahveden tek başına su değildi. Çamur, 20 tonluk kaya parçaları, gemiler ve arabalar, binaları devasa roketler gibi parçalıyorlardı. Artık bütün su duvarı fokurdayan köpüğe dönüşmüştü ve tsunami sokaklarda eski hızında dalgalanmıyordu ama çalkantılı ve yıkıcıydı. Köpük havayı yakalayarak içine hapsediyordu ve bu darbeyle sıkışıyor ve bir tank zırhını göçertmeye yetecek kadar 15 barlık bir basınç oluşturuyordu. Su ağaçları kürdan gibi söküyordu ve tomrukları cephaneliğinin bir parçası oluyordu. Dalga liman bariyerlerine çarptıktan sonra daha bir dakika bile geçmemişken bitişiğindeki mahallelerle birlikte tüm liman harabeye dönmüştü. Su sokaklarda ilerledikçe ilk patlamalar duyulmaya başladı. Stavanger ahalisinin kurtuluş ümidi yoktu. Yükselen sudan kaçmaya çalışanlar boş yere koşturuyorlardı. Tsunami kurbanlarının çoğu dalganın gücüyle ölmüşlerdi. Su beton gibiydi. Hiçbir şey hissetmediler. İlk çarpışmadan kurtulanların akıbeti de su onları binalara fırlatır veya enkaza gömerken benzer oldu. Su basan mahzenlerde hapsolanlar hariç neredeyse kimse boğulmadı. Hatta oralarda bile pek çok insan suyun korkunç gücünün veya çamurun altında ezildi. Boğulanların ölümü korkunçtu ama en azından çabuktu. Birkaç kişinin neler olduğunu anlayacak zamanı oldu. Oksijene aç, hapsolmuş bedenleri karanlık, soğuk suya karıştı, kalp atışları yavaşladı ve sonunda metabolizmaları durdu. Beyinleri çok az bir süre daha yaşadı ama 10 ila 20 dakika kadar sonra elektriksel aktivitenin son kıvılcımı da söndü. Dalganın banliyölere ulaşması 2 dakika daha aldı. Kapladığı alan büyüdükçe suyun derinliği azaldı. Hızı kesiliyordu. Sokaklar boyunca çırpınıp kabararak karşılaştığı herkesi öldürdü ama en azından evler ayakta kaldı. Ancak kurtulanların kutlama yapmaya başlamaları için hala çok erkendi. Tsunami'nin gelişi yıkımın başlangıcıydı. Geri çekilmesi neredeyse daha beterdi. Knut Olsen ve ailesi geri çekilen dalgayı tsunami'nin birkaç dakika önce geldiği Trondheim'da yaşadılar. Stavanger'in aksine Trondheim'ın onu koruyacak fiyordu vardı. Birçok daha büyükçe adayla çevrili ve karanın denize uzanan çıkıntısıyla korunan fiyord neredeyse 40 kilometre kadar içerilere uzanıyor, sonra da doğu kıyısında şehrin kurulduğu bir havzaya yayılıyordu. Norveç şehirlerinin ve kasabalarının pek çoğu fiyord kıyılarında deniz seviyesinde kuruluydu. Haritaya bakan birileri 30 metrelik dalganın bile Trondheim'a zarar veremeyeceğini düşünürdü. Fiyordların birer ölüm tuzağı olduğu ortaya çıkmıştı. Tsunami bir kanala veya koya girdiğinde zaten aşağıdan sıkıştırılan su birden üstüne iki yandan kısıtlanıyordu. On binlerce tonluk su geçide sıkışıyordu. Bergen'in kuzeyindeki uzun ama dar Zuan fiyordunda su inanılmaz bir şekilde yükseldi. Yanındaki pek çok kasaba fiyordun kıyılarının üzerinde yüksek platolarda kurulmuştu. Su üzerlerine fışkırdı ama ciddi bir hasar vermedi. Ama işler 100 kilometre uzunluğundaki fiyordun birçok kasaba ve kentin suya doğru çıkıntı yapan düz bir kesimine kurulduğu sonunda çok farklıydı. Su bitki örtüsünü yararak 200 metreye fırladı ve sonra çöktü. Fiyordun kanallarında yoluna devam etti. Trondheim fiyordu, Suanya fiyordu kadar dar ve kıyıları o kadar yüksek değildi. Bu ve bir de uzadıkça genişliyor olduğu gerçeği suyun o kadar da sıkışmayacağını gösteriyordu. Yine de Trondheim'a çarpan dalga limanı yıkmaya ve eski şehrin bir bölümünü dümdüz etmeye yetmişti. Nid setlerini yıkmış ve Baklandet ile Molenberg mahallelerine akmıştı. Çığ gibi köpükler eski ahşap evlere dolmuştu. Kirkegata caddesinde Sigur Johansson'unki dahil olmak üzere hemen hemen her ev su baskınının kurbanı olmuştu. Sevimli ön cephesi düşmüş, ahşap işlemeler parçalanmış, çatısı duvar enkazının içine çökmüştü. Enkaz hızı ancak NTNU'nun duvarlarına dayandığında kesilen ve orada bir girdap oluşturup geri akmaya başlayan öfkeli anafora kapılıp sürüklenmişti. Olsenler Kirkegata Caddesi'nin biraz üzerindeki bir sokakta yaşıyorlardı. Johansson'unki gibi ahşap olan evleri tsunami'nin saldırısında ayakta kalmıştı. Titreyip sarsılmış, eşyalar ters yüz olup çarpışmış ve ön odaların yeri bel vermişti. Çocuklar dehşet içindelerdi ve Olsen karısına onları arkaya götürmesi için bağırdı. Aslında ne yapması gerektiğini bilmiyordu ama dalga evin ön tarafına vurduğuna göre arka odaların daha güvende olabileceğini düşünmüştü. Ailesi kaçarken nefes nefese ön pencerelere gitti ve neler olup bittiğini gördü. Öne doğru giderken yer biraz daha öne çökmüş ama dayanmıştı. Olsen pencere çerçevesine yaslandı. Bir dalga daha gelirse hemen arkaya kaçmaya hazırdı. Dehşete düşmüş bir şekilde şehrin harabelerine baktı. Ağaçlar, arabalar ve insanlar suyun yüzeyine çıkıp iniyorlardı. Duvarlar çökerken çığlıklar ve çarpma sesleri duyuluyordu. Patlamalar oluyor, kara kırmızı bulutlar limanın üzerine yükseliyordu. Hayatında gördüğü en korkunç görüntüydü ama şokla savaştı ve tek bir düşünceye odaklandı: ailesini kurtarmak. Şu anda önemli olan tek şey karısının ve çocuklarının kurtulmasıydı. Dalga durmuş görünüyordu. Olsen bir süre dışarıyı seyretti, sonra dikkatle evin arka tarafına ilerledi. Zihnini anında sorular doldurmuştu. Çocuklarının kocaman açılmış korku dolu gözlerine baktı ve onları sakinleştirmek için elini kaldırıp her şeyin bittiğini ve artık korkmalarına gerek olmadığını söyledi. Tabii ki bitmemişti. Nasıl biterdi ki? Ama bir şekilde evden çıkmaları gerekiyordu. Çatılardan ilerleyerek kuru araziye kaçma fikri vardı ama karısı çok fazla Hitchcock filmi seyrettiğini söyledi. Bunu dört çocukla nasıl yapmayı öneriyordu? Olsen bilmiyordu, o yüzden vazgeçti. Tekrar pencere nöbetine döndü. Bu sefer dışarı baktığında suyun hızlanarak fiyorda doğru geri aktığını gördü. Kurtulacağız diye düşündü. Daha iyi bir görüş açısı elde etmek için eğildi. O anda ev çılgın gibi sallandı. Olsen pencereye yapıştı, yer dağılıyordu. Geriye dönmek istedi ama ayağının altında hiçbir şey yoktu. Oturma odasının tabanı koca bir delikti. Su içeri aktı ve Olsen ileri fırladı. Önce pencereden dışarı savrulduğunu sandı ama sonra evin ön kısmının duvarlardan ayrıldığını fark etti. Onu suya çekiyordu. Çığlık attı. Havai ahalisi nesillerdir bu canavarla yaşıyorlardı ve yaratığın çekilmesi sırasında neler olacağını biliyorlardı. Geri çekilen su her şeyi denize doğru süpüren vahşi bir çekim oluşturuyor, ayakta kalmış her şeyi sürüklüyordu. Afetin ilk hareketi sırasında hayatta kalanlar ikincisinde ölürdü ama onların ölümü acı dolu olurdu. Sonları köpüren suya karşı umutsuz bir savaşla, akıntıya karşı yüzmek için mücadeleyle başlardı. Güçleri tükenir ve kasları zayıflardı. Enkazlara çarpar ve kemikleri kırılırdı. Bulabildikleri her şeye tutunur ama yeniden çamurun ve molozların arasına sürüklenirlerdi. Derinlerin canavarı beslenmek için karaya çıkar ve okyanusa dönerken de avını yanında sürüklerdi. Olsen'in bunu ilk öğrendiği an evin ön cephesinin girdaba kapıldığı andı. Sonra öleceğini anladı. Duvarlar ileri sallanırken gemilerin ve petrol fabrikalarının olduğu limandan daha çok patlamalar duyuldu ve alevler yükseldi. Bir kısa devre diğerini tetikledikçe kentin hemen hemen tüm elektrik sistemi çökmüştü. Belki de böyle ölecekti sudaki yüksek voltajla. Ailesini düşündü. Kısa bir an Sigur Johansson aklına geldi ve içi ani bir öfkeyle doldu. Suçlu Johansson'du. Bir şeyleri, onları kurtarabilecek bir şeyleri saklamış Doros bu çocuğu. Evin cephesi kulaklarını sağır eden bir gürültüyle önünde, suda eğilen bir ağacın üzerine düştü. Olsen kafası önde pencereden yükseldi, havaya fırladı ve yaprakları yakaladı. Deli gibi yukarı aşağı sallanan daldan sarktı ve kendini yukarı çekmeye çalıştı. Ardından bir çamur bulutu geldi. Üzerine ahşap ve alçı yağıyor, başını az farklı ıskalıyorlardı. Su akıntısı ahşap duvarlardan parçalar koparıyordu. Evinin ön cephesi sıyrılmış ve parçalara ayrılmıştı. Ağacın gövdesine yaklaşmaya çalıştı. Biraz daha aşağıda ve kenarda ulaşabileceği daha kalın bir dal vardı. Belki üzerine basabilirdi. Devasa ağaç inledi ve Olsen ilerledi. Bir elini diğer elinin önüne koyarken nefes nefese kalmıştı. Duvardan geriye kalanlar suya düşerken beraberinde dalları ve yaprakları da sürükledi. Olsen'in tutunduğu dal sallandı, parmakları açıldı, bir anda tek koluyla asılı kalmıştı. Düşerse kaderi mühürlenecekti. Evini ya da geriye kalanları görebilmek için başını garip bir şekilde döndürdü. Lütfen diye düşündü, ölmelerine izin verme. Ev hala ayaktaydı, sonra karısını gördü. Elleri ve dizleri üzerinde köşeye emeklemiş dışarı ona bakıyordu. Yüzünde bir kararlılık ifadesi vardı, sanki suya dalıp ona yardım edecekmiş gibi. Elbette yapamazdı ama oradaydı ve onu çağırıyordu. Sesi sakin, neredeyse öfkeli gibiydi. Sanki herkes onu beklediği için Olsen'in gezinmeyi bırakması gerekliymiş gibi. Bir an Olsen sadece ona baktı. Sonra kaslarını gerdi, boş eli uzanıp dalı tuttu. Parmaklarını ağaca gömüp ayakları sağlam dalın üzerine gelene dek ilerledi. Yavaşça kendini bıraktı. Artık doğru düzgün dengedeydi. Ayağa kalktı, omuzları titredi, kollarını gövdeye sarıp yüzünü ağacın kabuğuna yaslayarak karısına baktı. Sonsuza dek sürdü. Ağaç yıkılmadı, evde. Su en sonunda ganimetlerini denize götürdüğünde titreyerek aşağı, çamur ve enkaz yığınına indi. Karısı ve çocuklarına evden çıkmaları için yardım etti. Sadece ihtiyaçları olan şeyleri aldılar. Para, kredi kartları, pasaportlar ve birkaç tane hatırası önemli eşya alelacele iki sırt çantasına tıkıştırıldı. Olsen'in arabası kaybolmuştu. Yürümek zorundaydılar ama her şey olduğu yerde kalmaktan daha iyiydi. Sessizce evlerinin harabe kalıntılarını terk edip nehrin diğer tarafına Trondheim'dan uzağa yürüdüler. Felaket. Dalga dışarı doğru yayılmaya devam ediyordu. Birleşik Krallığın doğu sahillerini ardından Danimarka'yı bastı. Edinburgh ve Kopenhag arasındaki sahanlık alışılmadık derecede sığdı. Kuzey Denizi'nin hala kısmen kuru bir kara parçası olduğu zamanlardan kalma, antik bir kalıntı olan Dogger Bank burada deniz yatağından yükseliyordu. Dipnot, Dogger Bank, Kuzey Denizi'nde yer alan ortalama 176 bin kilometre karelik kumsal bir sığlıktır. Derinliği 13 metre ile 34 metre arasında değişmektedir. Bir zamanlar birçok hayvana ev sahipliği yapan bir adaydı ama zamanla dalgalar giderek yükselmiş ve sonunda adada yaşayan hayvanları boğmuştu. Şimdi deniz seviyesinin 30 metre altındaydı ve ilerleyen dev dalganın daha da yükselmesine sebep oluyordu. Dogger Bank'in güneyinde sahanlık Britanya'nın güneybatı sahili, Belçika ve Hollanda'nın kuzey kıyıları boyunca uzanan petrol platformlarıyla doluydu. Dalga daha kuzeyde olduğundan daha da vahşi duruyordu ama sahanlığın kum setleri, yarıklar ve gedikleriyle engebeli yapısı bir fren görevi gördü. Frisian adaları sele boğulmuştu ama bu arada dalga momentumunun bir kısmını kaybetmişti. Böylece Hollanda, Belçika ve Kuzey Almanya tüm gücüyle karşı karşıya gelmekten kurtulmuştu. Hague'yu ve Amsterdam'a eriştiğinde hızı saatte 100 kilometreye kadar düşmüştü ama yine de kıyı şeridinin çoğunu silip süpürmesine yetmişti. Hamburg ve Bremen karanın çok daha içindeydi ama Elbe ve Weser nehirlerinin ağızları neredeyse savunmasızdı. Tsunami iki nehir boyunca ilerledi ve şehirlere ulaşmadan bütün nehir kıyıları su altında kaldı. Londra'da Thames Nehri hızla yükselip setlerini kırdı ve gemileri köprülere fırlattı. Akın eden su Dover Boğazı'na döküldü ve Normandiya'dan Britanya'ya kadar tüm kıyı şeridini sarstı. Sadece Baltık Denizi kıyıları hasar almadan kurtuldu. Kopenhag, Kiel ve diğer Baltık şehirlerinin açıklarındaki deniz normalden daha çalkantılıydı ama tsunami oralara ulaşamadı. Dağılana kadar Skagerrak ile Kattegat arasında gidip geldi. Daha kuzeyde ise tsunami İzlanda, Grönland ve Spitsbergen kıyılarına vurdu ve yıkım hız kesmeden devam etti. Faciadan sonra Olsenler dümdüz daha yüksek bir araziye ilerlemişlerdi. Daha sonraları düşündüğünde Knut Olsen neden böyle yaptıklarını bilemeyecekti. Bunu öneren oydu. Belki de hayal meyal tsunamilerle ilgili gördüğü bir filmi ya da okuduğu bir makaleyi hatırlamıştı. Ya da sadece içgüdüydü. Her halükarda kaçma kararı hayatlarını kurtarmıştı. Bir tsunaminin gidip gelişinden kurtulan çoğu insan aynı anda ölürdü. İlk dalga bittiğinde kasabalarına ve evlerine dönüp ellerinde ne kaldığına bakarlardı. Ama bir tsunami ardı ardına gelen dalgalardan oluşurdu. Zirveleri arasındaki geniş aralık ikinci dalganın insanları güvende olduklarını zannettiğinde vurduğu anlamına geliyordu. Olanlar bu sefer de farklı değildi. Bir çeyrek saat sonra ikinci dalga ilki kadar güçle çarptı ve yıkımı tamamladı. Kıyıyı 20 dakika sonra vuran üçüncüsü diğerlerinin anca yarısı boyundaydı. Ardından bir dördüncüsü geldi. Sonrasında ise hiçbir şey olmadı. Almanya, Belçika ve Hollanda'da sahip oldukları fazladan uyarı zamanına rağmen tahliye önlemleri pek işe yaramadı. Neredeyse herkesin bir arabası vardı. Ancak hepsi de arabayı kullanmak gibi bir parlak fikre de sahipti. Hızla yayılan haberlerden 10 dakika sonra trafik kilitlenmişti. Sonra dalga geldi ve trafik açıldı. Deniz altındaki heyelandan bir saat sonra Kuzey Avrupa'daki açık deniz petrol endüstrisi yok olmuştu. Çevredeki hemen hemen bütün kıyı şehirleri tahrip olmuş ve yıkılmıştı. Yüz binlerce insan hayatını kaybetmişti. Sadece nüfus yoğunluğu düşük iki alan, İzlanda ve Spitsbergen olayı kurban vermeden atlatabilmişlerdi. Thorvaldsen ve Zonne beraber çıktıkları keşif gezisinde solucanların hidratları kuzeye, Tromsø'ye kadar dengesizleştirdiğini belirlemişlerdi. Yer kayması ise güneyde olmuştu. Tsunami'nin yarattığı panik ve korku nedeniyle hiç kimsenin durup da kuzey yamacının da çökme tehlikesi altında olup olmadığını düşünecek vakti olmamıştı. Büyük ihtimalle Gerhard Bormann buna bir cevap verebilirdi. Ama onun bile kaymanın olacağı kesin noktayı bilmesi mümkün değildi. Thorvaldsen'ın yeterince uzağa ve açık denize açılmasını sağlayarak Tsunami'den kurtaran Jean-Jacques Alba'nın bile neler olduğu hakkında bir fikri yoktu. Patlama sesleri deniz boyunca yankılanarak şehirlerin harabelerinden geri döndü. Helikopterlerin kükremeleri, çalan sirenler ve hoparlörlerden yapılan duyurular kurtulanların çığlıklarına karışıyordu. Bir sefalet kakofonisiydi ve kalbi ölümün sessizliğiyle doluydu. 3 saat geçti ve son dalga denize döndü. Ve sonra kuzey kıta yamacı da çöktü. 32. Ayrımın sonu. Sayfa 331.